Ayrım 29, Liste Timur Soykan, sayfa 265. Panelvan'ın raydı gövde kapısı açılırken ikinci kez nişan alıyordu Çağlan. Uzun namlulu silah aracın kapısından dışarı uzandığında tabancasını bırakıp Funda'ya doğru atıldı. Kızı montunun yakasından yakalayıp gecekondunun kapısındaki demir varillerin ardına çektiğinde otomatik silah büyük bir gürültüyle mermi kusmaya başlamış, tabancalar susmuştu. Pusudaki polislerin mevzilerini toz duman ettikten sonra elini tetikten çekmeden namluyu eve çevirdi otomatik silahın sahibi. Üzerlerinde sıva ve tuğla parçaları, kırılan camlar yağarken Funda'yı bırakmadı Çağlan. Toprağa giren kurşunlar çamurlar sıçratırken kızı üzerinden varillerin arkasına savurdu. Funda'ya iki büklüm sarıldığında su dolu demire kulaklarında çınlayan büyük bir gürültüyle vuruyordu kurşunlar. Geri vitese takılan aracın kırmızı ışığı karanlık sokakta parladığında yoğun ateşin korkunç şiddeti devam ediyordu. Onur'un tarafından makinelinin karşısında cılız kalan iki el ateş açıldı. Oraya kurşunlar yağarken Hikmet ve Onur'un mevzisinden iki tabanca meydan okudu. Panelvan geri vitesin kesintisiz uğultusuyla sokağın sonuna giderken otomatik silah sustu. Sert bir patinaj ve düşük viteste köklenmiş gazın gürültüsünden sonra kıyamet sonrasındaki garip sessizlik vardı. Polisler bedenlerini dinliyor ve yaralanıp yaralanmadıklarını anlamaya çalışıyorlardı. Çavlan elini vücudunda gezdirirken kulağındaki acıyla dişlerini sıkmıştı. Avcunu acıya bastırdığında koyu sıvıyı ve parçalanmış kıkırdağı hissetti. Bedeni küçük küçük parçalanarak yaşıyordu hayatı. Tek kurşunla ölmediği için şükrederken kızın kafasındaki çuvalı çıkardı. Ağzı bantlanmış Funda burnundan can çekişircesine nefes alıp verirken büyük gözlerinde ruhunda açılan derin yaraların yansıması görülüyordu. Çavlan ağzındaki bandı çektiğinde derin nefeslerle bedeni şişip sönüyor, vuruldun mu sorusuna yanıt veremiyordu. Cinayet büro abiri sarı ampulün altında onda bir kurşun izi ararken üç polisin adını bağırmaya başladı. Onur! Çitlerin arasından bahçeye giren genç komiser sesinde hayatta olan sevinciyle iyiyim diye yanıt verdi. Çavlan Mert diye aykırdığında komiserinin telaşlı sesi Hikmet kolundan vuruldu diye bildiriyordu. Gırtlaktan gelen balgamlı bir tükürükten sonra Hikmet'in burnu tıkalı sesi sakindi. İyiyim ben, sıkıntı yok. Zandıları kaçırmak umurlarında bile değildi. Şehit vermemişler ve kızı kurtarmışlardı. İki gazi nişanlı büyük bir zaferdi. Onur güzel kadının ince bileklerindeki koli bantlarını sökerken Çavlan hala barut kokan havadan derin bir nefes çekti. Boynundan akan ılık kanın övüncü yanında kulağındaki sızı çok küçük bir bedeldi. Hıçkırıklarla ağlayan kadın yakışıklı komisere sarılmışken bahçenin kapısından parmaklarından kan damlayan diğer gazi ve Mert girmişti. Ölümüne savaşmış polisler hiçbir zaman unutmayacakları anıyı konuşmak için sabırsızken Çavlan kahramanlığını ketum haliyle taçlandırıyordu. Çamur ve kanın bulaştığı elini cebine sokup telefonunu çıkardı. Serdar'a ölümden dönmemiş gibi soğukkanlılıkla takip bilgilerini verdi. Telefonu kapatırken Mert'e dönüp bizim arabaya git, telsizden çatışma çıktığını ve iki polisin vurulduğunu anons et. Ambulans göndermelerini söyle. Rehine'nin kurtarıldığını da anons et dedi. Sadece çatışmayı kayda geçirmiyor, polis telsizini dinleyen gazetecilere olayı duyurmayı hedefliyordu Çağlan. Deniz Funda'nın kurtarıldığını bir an önce öğrenmeliydi. Polis araçları sirenleriyle karanlık mahalleye mavi kırmızı ışıklar saçarak yaklaşırken Funda ağlamaklı sesiyle ''Özgür, Özgür iyi mi?'' diye sordu. Hikmet'in kimseyi teselli edecek insanlığı yoktu laf geçirmek için. ''Bakmışlar onda bir numara yok, bırakmışlar. Saç uzatmayla artistlikle olmuyor bu işler.'' dedi. Lakayt adamın sözlerine inanmayan kadın büyük güzel gözleriyle Onur'a bakmış ve komiser yüzünün en ciddi hali, sesinin en güvenilir tonuyla Özgür'ün iyi olduğunu anlatmıştı. Hikmet Onur'un inceliğiyle alay edecek, yani kolundaki yara sızladı. Diğer eliyle ıslak kurşun deliğine bastırırken bir yandan otomatik silaha tabancayla karşılık vererek gösterdiği cengaverliğini düşünüyor. Bir yandan aklına cemaatin bir tuzağı değilse neden buraya gönderildikleri sorusu sızıyordu. Aynı sorunun içindeydi Çavlan. Sertleşen rüzgarda sallanan zayıf ampul gölgesiyle oyunlar oynarken kara paltosunun içinde hareketsiz duruyordu. Olay yeri inceleme ekiplerine bu kez bir delil cenneti sunacaktı ama onlara ne kadar güvenebilirdi? Ruh onları buraya göndermişti ve kızı kaçıranlar cemaatçi değilse kimdi? Lisle gerçekten cemaatin örgüt şeması değil miydi? Öyleyse kimler vardı uğrunda polis öldürülecek, devlete meydan okunacak listede? Yoksa cemaatin kendisini zanlı olmaktan çıkarmaya çalıştığı bir tezgahın içinde mi çırpınıyorlardı? Evdekilerin baskını önceden haber aldıklarından şüphesi yoktu. Muhtemelen kızı başka bir yere götürmek için evden çıkmışlardı. Bir köstebek miydi haberi uçuran yoksa düşmanın büyük kulakları mı işitmişti? Kahramanlığının başbakanın kulağına gideceğini düşününce sorulardan sıyrıldı. Bir daha zaaflarının bataklığına geri dönmeyecek kadar büyük bir sınavdan geçtiğini zannediyordu. Ampulün sarı ışığının yerde parlattığı kovanlara bakarken elini yeniden kulağına bastırdı. Etrafından geçen onlarca kurşunun milimetrik farkıyla hayatlı olduğunu düşünüp içten, yüreğinin en derin ve sahici yerinden sevinçle şükretti. Polis aracından olayı tekrar tekrar anons edip merkeze adresi veren Mert, ilk kez girdiği çatışmanın hiç filmlerdeki gibi olmadığı düşüncesine dalmıştı. Nişan almamışlar, sadece tabancalarını uzatıp bakmadan tetiğe asılmışlardı. Karşıdakilerin de aynısını yaptığından şüphesi yoktu. Sokağın girişine kırmızı beyaz üzerinde polis yazan plastik şeridi çekerken çatışma seslerini duyan meraklar birikmeye başlamıştı ve o sessizce "Ölmedik lan, ölmedik işte" diye tekrarlıyordu. Polis araçları sirenlerini savurarak patikanın önünde dizildiğinde birkaç dakika süren çatışmanın sabahı bulacak incelemesi başlıyordu. Felaket tellalı ambulanslar mavi ışıklarıyla karanlık gecekondu caddesinden yaklaşırken patikadan ikisi yaralı, üç polisle halen titreyen kurtarılmış genç kadın geliyordu. Paltosu her adımında savrulan Çavlan, Zafer'in karizmatik komutanıydı. Elindeki garip telefonla MİT'çiyle konuşuyor, teknik takip için bilgileri verirken "Neden bana haber vermedin?" diye çıkışan Yaşar'ı zerre önemsemiyordu. Paspal Hikmet vurulduktan sonra iyice darmadağın olmuş kıyafetiyle bu ana hiç yakışmıyordu. Burnunu gürültüyle çekip boğazından dolu dolu bir tükürük savurarak bunun altını çizdi. Uzaktan bile Onur'un zavallı kıza yanık olduğu anlaşılıyor, güzel ortamın içine eden Hikmet'e tiksinti ve nefretle bakıyordu. Ambulanslar yanaşırken cinayet büro amiri Mert'e talimatlarını sıraladı. "Burada kalacaksınız. Olay yeri incelemenin bütün çalışmalarını izle. Gazetecilere kaçırılan kızın kurtarıldığını anla. Sadece şöyle de, Hakan Durmaz'ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı olma ihtimali var. Bu kadarını anlat. Başka hiçbir bilgi verme. Hastanede iş bittikten sonra buraya döneceğim." Funda korku dolu yalvarırcasına bakıyordu hayatını kurtaran adama. "Çavlan, bir süre benim yanımdan ayrılmayacaksın. Sen de hastaneye geliyorsun, bizim evde kalacaksın" diyerek kıza güven verdi. Onur'un başka hayalleri vardı, yüzü düştü. Çavlan ona dönüp "Şubeye git, bazı sinyallerini hemen almamız gerekiyor. Ben savcıyla konuşacağım" diye ekledi. Sarı yelekli plastik eldivenli sağlık ekiplerinin arasında ambulansı yürürken Hikmet, "Geleceğimizi biliyorlardı, evi terk ederken bastık onları" dedi. Çavlan başını sallamakla yetinmişti ki Hikmet şüphe tohumları serpti zihnine. "Belki de cemaatten değil, çok yakınımızdan bir sızıntı var." Funda'nın ıslak gözleri ve burnunu elleriyle silerken ağlamaklı sesi duyuldu. "Siz gelmeden birkaç dakika önce o adamın telefonuna mesaj geldiğini duydum. Diğerlerine burayı buldular" dedi, "hemen dışarı çıktılar." Hikmet sağlaması yapılmış şüphesinin de etkisiyle çok bilmiş bir ifadeyle bakıyordu. İki ambulans yersiz bir telaşla kıyameti kopartarak hastaneye giderken gazeteciler olay yerine ilerliyordu. Bölge savcısı olay yeri inceleme ekiplerinin minibüsleri İstanbul'un Ücra ilçesinin son gece kondularına doğru yola çıkmıştı. Onyedinci bölüm. Kulağı pamuklarla sarılıp gazlı beste kapatılırken hastanenin duvarda asılı eski tüplü televizyonunda son dakika yazısı parlayıp sönüyordu. Ekranın altındaki kırmızı şeritte rehine operasyonu, iki polis yaralandı yazılıydı. Haber kanalının olay yerinden yayın yapan muhabiri arkasında cep telefonuyla konuşup el sallayanlar bulunmasına rağmen ciddiyetle konuşuyordu. Çavlan televizyonda Hakan Durmaz'ın fotoğrafı ve cenaze töreninden görüntüler çıktığında Deniz'in izliyor olmasını diledi. Gayrettepe'de gazetecilerin üzerine yürüdüğü an ekranda gözükünce Zeynep'i aramadığı geldi aklına. Sim kartını yerleştirip açtığı anda çalmaya başlamıştı cep telefonu. Zeynep'in telaşlı sesini duyduğunda iyiyim dedi. Karısı bebeklerinden gizli ağlıyor, ikizlerin neşeli oyununun sesleri duyuluyordu. Zeynep titreyen sesiyle yaralanmışsın dediğinde Çavlan aslında hayatındaki en önemli varlığın o ve bebekleri olduğunu söylemek istiyordu. Kulağımı sıyırdı kurşun, bir şey yok diyebildi. Karısının sesi acınasıydı. Eve ne zaman geleceksin diye sordu. Çavlan gaddarca geç gelirim, çatışmayla ilgili tahkikat uzun sürer dedi. Zeynep yıllar önce kabullendiği yalnızlığın içine gömülürken can çekişti sesi. İçinde sevdiğinin duygusuzluğuna isyan eden duygular kaynarken boyun eğip dikkat et kendine diye mırıldandı. Çavlan ilaç kokan fayans kaplı acil servisin köşesinde beyaz sandalyeye oturmuş Funda'ya bakarken sadece tamam dedi. Paravanın ardından telefonda bağırarak konuşan Hikmet'in sesi geliyordu. ''Hanım bir şey yok dedim işte, sıyırdı geçti. Zırlama be, ne yaptı usta, bıraktı mı öyle? Ben gelince var ya onun anasını avradını.'' Pansumanı bitiren doktor reçete yazarken tedavinin nasıl devam edeceğini anlatıyor, Çavlan onu dinlemiyordu. Çalan telefonun refleksle sargılı sağ kulağına götürdükten sonra sol elini alıp sağlam kulağına dayadı. Başbakanın ölgün sesini duyar duymaz tanımıştı. ''Geçmiş olsun Çavlan'' diyen sese ''Sağ olun başbakanım'' diye yanıt verdiğinde acil servise sessizlik çökmüştü. Sedyeden inip koridora çıktığında başbakan Funda'yı sormuştu. Çavlan iyi ve güvende dediğinde aferin almıştı. Yandaki paravanda koluna dikiş atılan Hikmet'e bakarken başbakan onu soruyordu. ''İyi başbakanım şu an yanımda'' dedi. Telefonu Hikmet'e vermesi talimatına sevinmişti Çavlan. Hikmet doktora durmasını işaret edip ayağa kalkmış, yaralı kolundan sarkan ipin ucunda dikiş iğnesi sallanırken şefle ''Emredin başbakanım'' demişti. Başbakan halini hatırını sorarken hayallerine kavuşuyordu alaylı polis. Akademi mezunu olmadan müdürlüğe terfi edebileceğine inanıyordu. Hastaneden çıkıp resmi polis aracıyla olay yerine dönerken telefonu susmamıştı Çavlan'ın. Savcı, emniyet müdürü, asay şube müdürü ve diğerleri arayıp müdür sorumluluklarını yerine getiriyordu. Çavlan telefonu kırmak istercesine sıkıyordu. Otomobilden indiklerinde olay yeri ana baba günüydü. Beklemekten yorulmuş gazeteciler güvenlik şeridinden geçen olayın kahramanlarını fark etmemişti. Çukurlarla dolu çamur ve mıcırın karıştığı sokak olay yeri incelemenin yüksek tripodları üzerindeki ışıklarla gündüzden daha aydınlıktı. Beyaz tulumlar içinde hayaletler küçük adımlarla evin bahçesinde ve sokakta iki büklüm geziyordu. Engebeli bahçe ve sokak kurşunların yerlerini işaretleyen numaralı sarı plakalarla dolmuştu. Panelvanın durduğu yer güvenlik şeridiyle birbirine bağlı seyyar ayaklar yardımıyla çevrelenmişti. Maskeli adamı omzundan vurduğu yere eğilmişti üç hayalet. Çamura dökülmüş kandan numuneler alınırken köşkten tanıdık ölümün ihtiraslı kameramanı çekim yapıyordu. Olay yeri incelemenin fotoğrafçısı akşam saati çıkan işe küfür ediyormuşçasına özensiz deklanşöre bastı. Gece kondurun duvarı üzerindeki mermi delikleri işaretlenirken içeriden beyaz ışıklar ve uzun gölgeler dışarı taşıyordu. Rüzgarda salonun ampulün sarı ışığı artık fark edilmeyecek kadar zayıftı. Çallan Funda'ya bir sandalye bulup sakin bir köşeye oturmasını sağladığında Selçuk yanında Mert'le evden çıktı. Olay yeri incelemenin amiri delil deryası içinde hevesli ve telaşlıydı. Soru beklemeden anlatmaya başladı. Şimdiden 15 parmak izi aldık. Saç telleri, kirpikler ayrı. Kaçtıkları aracın tekerlek izleri de çok net. Arşivde bir kayıtları varsa yarın öğlene bulmaz kimliklerini tespit ederiz. Kayıtları yoksa bile şüphelilerden örnekler alıp karşılaştırırız. İki yerde kan ve doku izleri de var. Çavlan maskeliği vurduğu yerde öbek olmuş beyaz tulumları içindeki polislere bakarken onu ben vurdum demek istedi ama bu ketum doğasının içindeki övgüye muhtaçlığını ele vermek olurdu, sustu. Selçuk emirler yağdırarak delil cennetinde koşuştururken Çavlan'ın cep telefonu çaldı. Serdar'ın sesindeki utangaçlık iyi bir haber olmadığını anlamak için yeterliydi. Beyaz panelvan otobana çıktı. Gazi Osman Paşa da ara sokaklara daldı. Bütün kameralara bakıyoruz ama halen bir iz yok. Yerin dibine girdi sanki. Bizim ekibin tamamı oralarda iz sürüyor. Merkezde çevreye ekipler çıkardı. Cinayet büro amirinin asıl merak ettiği Deniz'in gittiği yeri tespit edip edemedikleriydi. Lafını kesip bunu sordu. Selçuk iyi bir haber vermek için çok uğraşmıştı ve başarısızlığı hak etmediğini düşünürken şimdiye kadar yok, bakmaya devam ediyoruz diye yanıtladı. Hikmet sanki suratından bir şey anlayabilecekmiş gibi gözlerini Çavlan'a dikmişti. Cep telefonunu kapattıktan sonra sorulmasa anlatmayacak herife kızgın kızgın bakıp ''Tespit etmişler mi kızın gittiği yeri?'' diye sordu. Çavlan tahmin ettiği yanıtı verdi. ''Hayır.'' Bölgenin genç savcısı yanlarına geldiğinde Çavlan'ın gömlek yakasındaki kan izlerine ve üstü perişan Hikmet'e bakıp siz gidin ifadelerinizi yazıp bana gönderirsiniz dedi. Kuralcı cinayet büro amiri şimdi burada hallederim dedi. Aynı zamanda hayaletlerin çalışmasını takip etmeyi planlamıştı. Artık onlara hiç güveni yoktu. Katip bahçenin köşesine kurulan seyyar masada bilgisayarını açtı ve savcı ayaküstü ifade alırken olay yerinin çala kalem krokisinde iki polisin gösterdiği yerleri işaretledi. Savcı Funda'ya baktığında Çavlan genç kızın yanına gidip ifade verebilecek misin diye sordu. Sakinleşmiş görünüyordu, ayağa kalktı ve katibin karşısına oturdu. Çavlan birkaç adım ileride kafasında fener olan bir hayaletin evin duvarındaki kanını ve kulağından kopan parçaları cımbızla almasını izlerken Funda'nın anlattıklarını dinliyordu. Sesi titreyen kadın Hikmet'in Özgür'den öğrendiklerini anlattıktan sonra kara kasklı adam tarafından araca sokulduğu anda kafasına siyah bir bez geçirildiğini ve ağzının ellerinin bantlandığını söyledi. Hiç kimsenin yüzünü görmemiş, sadece seslerini duymuştu. Çatışmada arkasına saklandıkları paslı varillerde beyaz tebeşirle çevresine daireler çizilmiş, onlarca kurşun deliğine bakarken o an korkmamasına hayret ediyordu Çavlan. Funda efe biri geldi dediğinde sağlam kulağını ifadeye kabarttı. Konuştukça korkularının içine yeniden sürüklenen genç kadın gizemli adam anlatırken ojelerini kazıyordu. Beni eve sokmalarına 2, belki de 3 saat sonra dışarıdan bir arabanın sesi geldi. Biri hoş geldiniz efendim dedi. Onların lideri olduğu belliydi. Adım seslerinden anladım. Benim yanımda durdu. Göremiyordum ama başımda dikildiğini biliyordum. Hiç konuşmadı. Sadece kapıdan çıkarken sabaha karşı ev değiştireceksiniz dedi. Evden çıkarken yanındakine bir şeyler daha söyledi ama duyamadım. Duyduğu mesaj sesini ve birinin burayı buldular dedikten sonra dışarı çıkarıldığını anlatırken dişlerini sıkmış, bacağını sürekli sallamaya başlamıştı. Kafasındaki çuvalın karanlığında ışıklar parlayıp kıyamet koparken elleri ağzı bantlanmış yerde yattığını söylediğinde iri çocuk gözlerinden yaşlar boşaldı. Küçük kızarmış burnunu çekerken elleri cebinde hayaletlerin arasında yürüyen kara, uzun paltolu heybetli adama baktı. Kurşun yağarken beni çekip varillerin arkasına soktu. Savcı, katip ve o anı görmeyen Hikmet hayranlıkla bakıyordu ketum, karizmatik kahramana. İfadesinde hiç ballandırmadan sadece tek cümle söylemişti. Kızı varilin arkasına çektim. Uzaktan kurşunlarla harabeye dönmüş gecekonduya bakarken hiç kahraman gibi hissetmiyor. Korku yeniden içine sızmaya başlıyordu Çavlan'ın. Kurşun birkaç milim sola gitse şu an kendisinin morgdaki demir bir sedye üzerinde olacağını, Zeynep'in ikizlere sarılarak feryat edeceğini düşünüyordu. Kafasını çevirdiğinde yüzbaşı Rıza Yatır yanında iki askerle bahçeye giriyordu. Yüzbaşı elinin tersini savurarak askerlere dışarıda beklemelerini işaret ettikten sonra Çavlan'a yaklaştı. Sert beyaz ışığın altında zayıf suratına gölgeler çökmüştü. Haki yeşil üniformasının küçük omuzlarında üç sarı yıldız ışıldayan adam bu kez çok ciddi, hatta endişeliydi. Polisin sargılı kulağına, boynuna, gömleğinin yakasına bulaşmış kuru kan lekelerine bakarak ''Geçmiş olsun dede, bir ihtiyaç var mı?'' diye sorduğunda sesi işlendi. Çavdan ''Eyvallah, yok'' derken yüzbaşı çevresinde dönüp olay yerinde göz gezdirdi. Mermi çekirdeklerinin yanına konulmuş sarı plakalara bakarken ''Ya burada savaş yaşanmış'' dedi. Karşılık alamadı, polisi olayı anlatmaya zorlamak için çok yanlış zamandı. Bu hataya düşmedi. Bir süre sessizce durdu yanında. Sıkı muhabbeti olan savcıdan ifade tutanaklarını zaten alacaktı. Polislerin inceleme yaptığı sokakta ayak bağı olan iki askere ''Caddede bekleyin!'' diye bağırdıktan sonra Çavlan'a döndü. 3 kilometre ötesi jandarma bölgesi. Olay orada patlasa biz ilgilenecektik. Polis ağzını aradığını zannettiği istihbaratçı askere sertçe bakıp çatallı sesiyle ''Şimdi olmaz'' dedi. Yüzsüzce sırıtan Rıza ise hamlesini ince hesaplamıştı. ''Bak, sana hiçbir şey sormayacağım, sadece dinle. Buraya gelmeden cemaatin içindeki muhbirimle konuştum. Bana verdiği bilgi yanlışsa hemen gideceğim.'' Çavlan'ın ilgisini çekmeyi başarmıştı, ince çenesini kaşıyarak yaklaştı ve kafasıyla fundayı işaret ederek fısıldadı. ''Kızı tuttukları yeri sana ruh söyledi, hatta kızın kaçırıldığını bile onlardan öğrendiniz.'' Elleri pantolonunun ceplerinde şımarık bir özgüvenle iki adım geri çekildi ve yanıt bekledi. Yüzündeki yaranın zirvesinden dudaklarının kenarına kadar parmağını indiren Çavlan ''Doğru'' deyince hevesle yaklaştı yüzbaşı Rıza. ''İşte onların içindeki adamın bu kadar sağlam. İlhan Yakupoğlu'na çok yakın. Bazı sırlarına sahibiz. Anlayacağın herif avucumuzun içinde.'' Halen Kaf Dağı'nın zirvesinde görülmeyi başaran polise sesine en ciddi tonunu vererek ''Bak kızı kaçıranlar cemaatten olsa muhbirim kesinlikle bilirdi'' dedi. ''Yemin billah ediyor onlar yapmadı'' diyor. ''Böyle bir operasyon yapılsa kesinlikle haberinin olacağını söylüyor.'' ''Tabii sordum, o zaman kızın tutulduğu yeri nereden biliyorlar?'' ''Teknik takiple bulmuşlardır, bugün yarın öğrenirim'' dedi. ''Yani bu iş çok karışık, cemaatçileri de aşıyor.'' Mert ve Hikmet'in beyaz panelvana ateş açtığı kuytuyu fenerle aydınlatıp boş kovanları işaretleyen olay yeri inceleme polislerine bakarken ''Madem ajanın o kadar işin içinde dosyada ne yazdığını da biliyordur'' dedi Çavlan. Asker yanıt verirken Ketum adamın kendisine muhtaç olmasından mesuttu. ''Cemaatin dosyada ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Dosyanın onlardan sızmadığına adı kadar emin. Cemaatçilerin deniz yıldızı bulmak için deli gibi çalıştığını anlattı.'' Sözlerinin ruhun anlattıklarıyla tamı tamına örtüşmesi yeni sorular doğuruyordu. Çavlan Rıza'nın cemaatçi olma ihtimalini aklının önemli bir köşesine koydu. Yüzbaşı polisin kendiliğinden konuşmaya başlayıp bilgileri paylaşmasını sessizce bir dakika beklemişti. Umudu kesip yine konuşuruz diyerek savcıya doğru yürüdü. Savcının yüzünden belliydi yılışık askeri hiç sevmediği. Mecburi bir selam verip uzaklaşmaya çalışmış ama Rıza kene gibi yapışmıştı. Savcı Çavlan'ın yanına gelip devlet nezaketinde ''Siz artık Funda Hanım'ı götürün'' dedi. Cinayet büro amiri Mert'i çağırıp yorgunluğunu hiç umursamadan talimatlar yağdırdı. Patlak gözlerinin yarısı kapanmış komiserin sitem gizlenmiş geniş ağzı ''Emredersiniz'' diye kıpırdadı. Çatışmanın kahramanları patikadan çıkmak üzereyken koruma polis araçlarının sirenleri arasında bir makam otomobili kameraların ışıkları önünde durmuştu. İstanbul valisi zayıf bedenini daha da ince gösteren uykulu haliyle mikrofonların önünde canlı yayın telaşının durulmasını beklerken iki yaralı polis ve funda kalabalığı yararak uzaklaştı. Hikmet yamalı hurdasına yönelmişken Çavlan, yarın sabah bizim büroya gel, ne yapacağımızı konuşalım dedi. Halen başbakanla konuşmanın ağzıyla sarhoş adam minnettar minnettar baktı ve Amerikan filmlerindeki bir dedektifin etkileyici repliğini oynamayı düşündü. Yorgun, yaralı ama halen cesur bir sesle ''Orada olacağım'' demeyi hayal ederken tam tersine sıradan bir ''Olur'' demekle yetindi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 276.